Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özvar.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Dolu dolu bir programımız var. Akıllı telefonlar dışında bazı konuları da bu hafta Mobility'nin içerisine dahil etmiş durumdayız. Hatta onlardan bir tanesiyle başlayacağız. Ferrari geçtiğimiz hafta vay canına diyebileceğimiz bir otomobilin duyurusunu gerçekleştirdi. FXX kağıdını taşıyan yepyeni, süper yeni nesil bir otomobil bu. Aslında yeni mi derseniz LeFerrari vardı. Ferrari'nin yeni hibrit otomobili. Tasarımıyla, donanımıyla, teknolojisiyle müthiş bir otomobil zaten. Onu alıp FXX programına dahil ederseniz nasıl bir araç olurun karşılığı FXX Car. Ender, önce bu FXX nedir?
Bundan bahsedelim.
Bahsedelim çünkü bu aslında çok özel bir program olup başka otomobil üreticilerinde de hani böyle muadiline pek rastlamadığımız bir sistem aslında.
Aynen öyle. XX programı ne? Ferrari'nin belirli dönemlerde çıkardığı üst düzey süper spor arabalarının daha prototip hali, yani yol izni olmayan versiyonlarının işte belirli seçilen müşterilere tabii ki ücreti karşılığında kullandırılması ve deneyimlendirilmesi üzerine kurulmuş bir program. Yani siz gidiyorsunuz, belli bir miktarda Ferrari'ye bayılıyorsunuz. Onlar da o prototip arabaları size veriyorlar. Veriyorlardan kastım, yani pisti veriyorlar altınıza, al kullan diyorlar. Ondan sonra işleri bitince arabayı alıp geri götürüyorlar. Bu.
Ya bir nevi aslında devrimlik gibi sanki. Gidip kullanıyorsun ama Ferrari'nin garajına kalmaya devam ediyor.
Aynen öyle. Sonra Ferrari mesela o arabalara bazı upgrade'ler yapıyor. Yazılımını yükseltiyor. İşte ne bileyim, kanat tasarımını değiştiriyor vesaire. O arabalar gelişirken siz de o işin aslında bir parçası oluyorsunuz.
Aynen öyle. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 10 yıllık geçmişe sahip başlayacak bir program.
Birçok araba bu programa girdi.
Enzo girdi. Nasıl? Yani, 3 tane. 3 tane farklı otomobil var burada. Enzo var. 599'un XXX versiyonu var. XX versiyonu vardı ve şimdilerde de LeFerrari var. Genelde kırmızı renge sahip bu araçlar ama sadece, eğer yanlış bilmiyorsak, Michael Schumacher için, ona da şifalar diliyoruz. Gerçekten hem çok zor durumda hem ekonomik olarak da bayağı bir varlığı satmak zorunda kalmışlar, tedavi süreci çok pahalı olduğu için. Sadece Michael Schumacher özel bir siyah versiyonu yapmışlar.
Enzo tabanlısının da zaten siyah versiyonu Michael Schumacher'inde. Yani o herhalde bir gelenek olarak devam ettiriyor.
Yani zaten Michael Schumacher, hani Ferrari dediğiniz zaman Formula 1 akıllara geliyor. Formula 1 dediğiniz zaman da sadece Ferrari değil, tüm o dünya için herhalde Michael Schumacher. Mihenk taşı diyebileceğiniz 3-4 tane sürücüden bir tanesidir. Bu tabi Bruce McLaren gibi başka efsaneler de var ama Ayrton Senna. Yakın tarih için Ayrton Senna yine bunlara gösterilebilir. Şimdi otomobile geri dönecek olursak eğer arkadaşlar, Ender'in ifade ettiği gibi bunlar araştırma geliştirme sürecinde ortaya çıkan prototipler. Dolayısıyla çok ciddi meblağlar karşılanacak bunların kullanım hakkını elde edebiliyorsunuz. Zaten herkese hitap eden ürünler değil. 10 tane 20 tane üretiliyor genelde bu tür araçlardan. Ve Ferrari'ye bakıldığı zaman aslında bakılırsa orijinal gibi hibrit bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Burada otomobilin ismi FXX kağıdını taşıyordu. Burada kağıdın karşısında KERS, kinetik enerji geri dönüş sistemi anlamına geliyor bu. Frenleme esnasında ortaya çıkan enerjiyi bataryayı doldurmak için kullanılan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Formula 1'de de zaten kullanılıyor bu sistem. Bunun dışında LeFerrari'deki geleneksel yakıtlı motor, elektrik motorunun daha geliştirilmiş halleriyle burada olduğunu görüyoruz ki toplamda bakıldığında 1065 beygir gibi bir güç var yani hani.
Artık yani.
Arkasında iki tane tır yükle yine de 100 km hızlanma konusunda iddialı ol yani böyle bir otomobil.
Tabii ki bu kadar yüksek gücün ardında çekiş kontrol sistemleri vesaire, onların da hepsinin bu araçlar için özel olduğunu söyleyebiliriz. Zaten yol izni olmamasının bir sebebi de bu. Belirli bir ağırlık güç oranının üzerine çıktıktan sonra Avrupa'da özellikle bu araçları yola salmıyorlar. Zaten bu teknik değerlere baktığımızda da yolda ben 1065 beygirle giden bir FXXK'yı düşünmek
aslında başka mi? Farklı otomobil üreticilerinin çeşitli modelleri var.
Var.
Bu hızlara çıkan. Mesela bu arabada 900...
Daha güçlü arabalar da var yani.
Aynen. Mesela bu araba için 900 Nm gibi torklardan bahsediliyor. Örneğin Mercedes'in AMG serisi altındaki üst modelinde 1000 Nm'leri gördüğünü zaten biliyoruz. Bunun dışında özellikle Kuzey Avrupa ve İtalya'da işte Pagani, Koenigsegg gibi firmaların zaten benzer performans seviyesinin otomobilleri olduğunu da biliyoruz. Modifiye'ye zaten girmiyorum. Orada girersek başka sonuçları görebiliriz. Ama otomobile geri dönecek olursak ya, gerçekten hani hakikaten yani mükemmel bir araç olmuş, onu söyleyebiliriz. Bu arada Ferrari'nin geleneksel olarak düzenlediği bir etkinlik vardı. Şimdi şuradan da ismini yanlış telaffuz etmemek adına bakayım tekrardan. Bulabilecek miyim?
Bulamadı.
Evet, şu an bulamıyorum ama en azından söylemiş olduğum farz edeyim. Bu etkinlik yıllarca Avrupa'da yapılmakla birlikte ilk defa bu sene Ferrari'nin Abu Dhabi'deki Ferrari World isimli o Yas Marina pistine dahil olan o özel etkinlik alanında, özel eğlence parkında ortaya çıkacağını biliyoruz.
Baklar herhalde Avrupa'da artık bu araba alacak fazla kişi kalmadı ya bu programa katılabilecek. Biz Arap şehirlerine doğru kayalım diye.
Yani, muhtemelen. Onun için tabii ki pek çok sistem var. İşte elektronik diferansiyel sisteminden tutun da aerodinamik yapıda bazı farklılıklar var. Özellikle aracın arka tasarımının standart LeFerrari'ye göre çok daha agresif olduğunu görüyoruz. Gibi pek çok unsur var. Hemen her noktasında standart versiyona göre çok ciddi geliştirmeler içeren bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Hani buna araştırma geliştirme aracı demişler ama piyasaya çıkan otomobilden daha başka bir otomobil aslında bakılırsa.
Ya bu alıp biraz daha F1 tarafına kayıyor. Oradaki iki teknoloji, iki bölüm arasındaki teknolojileri de paylaşıyorlar. Hı. O yüzden bu biraz daha şey, konsept arabaların insanlara sunulmuş hali gibi de.
Ama mükemmel olmuş. Tabii yani. Canım. Mükemmel olmuş. İçerisine evet. baktığımız zaman içerisi de yine şey böyle hakikaten bir prototip araba olduğunu ya da Formula 1'den ziyade daha çok işte Dünya Rally Şampiyonası'ndaki araçların içine benzeyen bir sürü sağda solda düğmeler vesaire var. Ama sonucunda bu ekosistemin üyesi olan isimler belli. Gidecek adam parasını verecek. Canı sıkıldığı zaman özel uçağıyla akşam 5'te İtalya'ya gidip Maranello'daki Ferrari'nin pistinde
iki tur atıp
deşarj olarak geri gelecek. Ya böyle de yaşayanlar var.
İşte inşallah bize de kısmet olur. Herkese kısmet olur. Ne diyelim?
Bize kısmet olur. Yani bu kısmet olacak bir şey değil. Yani. Çok belki hani karamsar olmamak gerekiyor ama şimdi Ferrari belki alabilirsin ama bu
olayı bambaşka. Belki bu videoyu gören bir Ferrari Türkiye yetkilisi ya bu çocuklara acıdım ben bunları bir götürüp iki tur attırayım derse de şaşırma.
Ya sen Ferrari'ye geçsin. Hayal sürprizler de olur. Asıl işin olan teknoloji konusunda üretim yapan fabrikaları görememiştin. Yok, sen derken hepimiz için söylüyorum yani. Tabii. Keşke olsa. Hoşuma da gider doğrusu. Ama bunun içerisinde bindiğin zaman da korkarsın düşünme. Yani şimdi prototip nadir.
Ya onun kesin şeydir böyle biraz daha insanileştirilmiş bir modu vardır. Enerji, gücün falan ya daha düşük olduğu.
Uzaktan kumandayı kontrol ediyorlardır onu zaten. Senin
yani sen binersin şöyle kullanıyorum zannedersin. Adam orada yukarıdan böyle kullanır.
Ne bileyim bilmiyorum ama gerçekten de çılgın bir araç onu söyleyebiliriz. Tabii fiyatı konusunda bu tür araçlara genelde fiyat konusunda çok açıklama yapmıyorlar. Yani müşterisine özel bir fiyatlandırmayla gidiyor. Zaten bununla ilgili girişinde bulunacak bir adamın garajında 20-30 tane Ferrari her jenerasyondan bir otomobili vardır. Bunun dışında belki Bugatti'ler, Bentley'ler
ya vesaire. Bunlar parayı konuşmuyorlardır bile ya.
Hani ben sen sana arabadan bahset dostum diyordur. Bu ne kadar hızlandı, eskiye göre ne fark var diyordu. Bir de 60 milisaniye gibi sürede de vites değiştirebilen bir araba. Bildiğin hani Formula 1 aracını.
Aynen. Formula 1 şasisinin üstüne büyük kasa koymuşlar işte gibi gibi. Basit bir örnek.
Yani hani bu tür araçlardaki teknolojiler zamanla yol otomobillerine geliyor diyorlar ama hani
buna biraz zaman alır.
Biraz zaman alır. Bu bildiğin hani karada uçan uçak yani. Öyle yani diyebiliriz. Uçağı. Yavaş yavaş bizim kendi asıl konularımıza geri dönelim istersen Ender. Yine burada sürpriz ve güzel bir konu var. PlayStation arkadaşlar oyun dünyasının belki de en popüler markası. Kişiye göre değişebilir ama benim için mesela öyle. PlayStation'da büyüdük ya biz hani.
Ben biraz kendimi şanslı hissediyorum ya o çünkü Sega ve Nintendo jenerasyonu da yakaladım.
Nintendo ben hala geçmişten bahsedeceğim. Eskiye dersen Amiga'lara kadar, Commodore'lara kadar gideriz.
Tabii aslında. Canım o zaman da bayağı geriye gitmek gerekiyor. Tabii PlayStation'da büyüdük yani.
Yani bizim jenerasyonumuz özellikle PlayStation çünkü.
PlayStation 94... olan çocuklar parmakla gösterilir.
Tabii canım 8 bitlik Atari'lerden PlayStation'a geçiş.
Home computer'lar.
Yani ayağa adım atmak gibi bir şeydi yani o dönemin çocukları için. PlayStation arkadaşlar 20 yaşına girdi. Buradan da nice mutlu yaşlar diyelim PlayStation'a. Umarız 5, 6, 7, 8 o jenerasyonda görme şansı yakalar. Ama bir dakika 4 jenerasyon dersek ortalama 5 yıldan 20 yıl yapar.
Onu diyor hani 20 senede 4 jenerasyon ürün gördük ki 4'ü hani 1,5-2 sene önceye kadar gördük. Yani 18 senede 3 tane konsol sığdırmışlar. Yani bence iyi bir...
1 ve 2 yaşam süreleri çok iyi olan cihazlar. Çünkü
üç de fena yaşamadı.
Bak. Üç de fena yaşamadı ama özellikle hani iki devrimsel bir aletti. Hani değil mi bakıldığı zaman.
İki acaba hala oyun yapıyorlar mı? Çok merak ediyorum.
Bilmiyorum. İki ile ilgili benim aklımda şöyle bir şey kaldı. Hatta üçte de geçerli bu. İşte Irak'ta Saddam Hüseyin bundan binlerce aldı. Süper bilgisayar yapıp nükleer araştırmalar yapacak. Yani böyle şeyler zamanında biliyorsun hani Nevada'da yapılan araştırmalar gibi. Gazetelerin arka sayfalarında çok çıkan şeylerdi bunlar. PlayStation'a geri dönecek olursak arkadaşlar 20. yıl dönümünü özel PlayStation 4'ün yepyeni bir versiyonu yapıldı. Donanım vesaire anlamında genel tasarım anlamında fark yok ama birinci nesil ilk PlayStation renkleriyle
aynı boya çıkıyor. Yani boyasına kadar aynı boyayı kullanmışlar. Açıkçası PlayStation 4'ün üstünde o renk pek belli etmemiş kendini ama görsellerden ziyade tabii ürünü de görmek lazım. Bununla beraber joystick'i de boyamışlar. İki tane mesela yeni joystick'i eski joystick'i yan yana görünce insan bir duygulanıyor yani.
Bir de birinci nesil PlayStation'ın logoyu da kullanmışlar arkadaşlar. Logoydu. Gerçekten hani nostalji yapmak isteyenler için yeni teknoloji ve eski görünüm. Hı-hı. Çok süper retro havası kazandırmamış bu yapılan yenilikler ama yani PlayStation manyağı olan bir oyun tutkunu gidip bunu alacaktır.
Yani mesela düşünsene bir PlayStation 1 kasasında tabii boyutları belki biraz daha büyük veya küçük olabilir ama özel bir 20. yıl versiyonu çıksaymış bence çok daha hoş olurmuş.
Aynen çok daha
hani kapağı olabilmiş. Açılır böyle Blu-ray üstüne koyarsın falan. Akıl edememişler kesin.
Kesin.
30. buradan, yılda belki.
Sony umarım buradan bizi duyar. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani almak isterseniz eğer arkadaşlar dünya geneli için 12.300 adet.
Sony arıyor.
Efendim.
Japonlar küçük mü konuşuyorlar?
İş teklif ediyorlar bize.
Ha.
Aynen.
Japonya mı?
Japonya.
Sony. Bize de yok.
Sony HQ'ya evet. Tamam ben size arayacağım. Çekimdeyim. Tamam.
Japonlar Türkçe öğrenmiş. Gerçi Amerikan filmlerinde olduğu gibi aslında değil mi? Çinli adam İngilizce konuşuyor. Japonda Türkçe konuşabilir mobilitenin bu bölümünde.
Çıkışa şey yapalım ama.
Tamam yapalım. 12.300 adet üretilecek arkadaşlar. Dolayısıyla paranız da olsa herkesin ulaşabileceği ürünler olmayacak. Muhtemelen zaten çıkar çıkmaz tükenir bu. Bunun
tabii.
Meraklısı belli zaten açıkçası. Keşke hani kendi adıma düşünüyorum da ilk çıkan PlayStation'dan PlayStation 4'e kadar aradaki yeni revizyonlar da dahil hepsine şöyle vitrinimde yer verebilsem. Benim öyle bir şansım yok. Öyle bir durumum da yok. Belki ileride geçmişe dönük olarak toplarız onları ama şu an aranızda öyle olanlar varsa lütfen fotoğrafları da paylaşın altta.
Ufak ufak başlamak lazım aslında. Daha öyle fazla hani kıymete binmeden. Mesela PlayStation 1'i hala uygun fiyatta bulabilirsin büyük ihtimalle eBay'de falan. Yani doludur yani.
Bulunabiliyor.
PlayStation 2 zaten hani bedavaya bile verirler.
Verirler mi?
Ya bugün işte Kadıköy'e bile gitsen bulursun.
Şöyle yanında 40-50 oyunla birlikte. Takır oynarsın ha. Çok da keyifli olur biliyor musun?
Yani olabilir nostalji için. Bir gün aslında öyle bir...
Biz nostaljiye girmiyoruz. Bizim sicilimiz kusura bakmayın arkadaşlar ama biz hani o noktada biraz ayıplı bir durumdayız. Ha. O kısma çok fazla girmeyelim ama eğer
aramızda... Sana hala işte 2'yi getireceğim. Ben en azından önündeki telefonları getirdim.
Seni getireceğim bazı telefonu. Ya o konuya girmeyelim. Tamam. O konuya girmeyelim. Özlümüz çok fazla çünkü orada. Borcumuz çok fazla. Aranızda tüm PlayStation modellerine sahip olanlar varsa lütfen bu videonun altında paylaşın arkadaşlar. Çok keyifli olacağına inanıyorum. Genel olarak bakıldığı zaman Avrupa için fiyatlandırma 400 euro civarında olacakmış. Yani aşağı yukarı işte kurdan bakarsak Avrupa fiyatı 1200 liraya falan geliyor. Türkiye'ye kaç tane gelecek bilmiyorum.
Eğer Türkiye gelir mi acaba? Şimdi 12.300 tane cihaz diyorlar.
İşte PlayStation tarafında Sony çalışanları dostlarımızdan izleyen varsa bu konuya ilgili olarak bize aydınlatırsa seviniriz. Ama günün sonunda nice mutlu yaşlara PlayStation diyelim. Çünkü hakikaten bir dönemin en büyük eğlence kaynağıydı. Hani belki en başta ciddi maliyetlerle yatırım yapıyordum konsol almak için ama bir iki tane de oyun aldıktan sonra hani tam böyle fiyat performansı neyden cihaz oluyordu.
Dünyanın değişiyordu.
PlayStation hakikaten
bir kaç jenerasyon
sınavlar çalışmak yerine PlayStation oynamamız lazım bu zamanlar.
Tabii canım hani kaç çocuk şey oldu sınavlardan geri kaldı bunun yüzünden.
Bir de Şampiyonlar Ligi maçlarının öncesinde PlayStation reklamları çıkardı. Onlara ben hayrandım zaten. Hani onlar çok ayrı bir yeri
vardı. İnsan böyle bir oynadığın konsolu orada Şampiyonlar Ligi maçında görüyorsun. İnsan böyle bir sahipleniyordu.
Şampiyonlar Ligi'nde acayip bir müziği var ya. Onunla birlikte bir yere gelince zaten. Teknoloji tutkunu, oyun aşığı, futbolda seven insanlar için bulunmaz bir kombinasyon ortaya çıktı.
Çok uzattık. Hadi devam
edelim. Hadi devam edelim. Sıradaki haberimiz Huawei cephesinden arkadaşlar. Huawei 64 bit desteğine sahip ilk mobil işlemcisini duyurdu. Kendi işlemcisi bu. Kirin 620'ydi yanlış hatırlamıştım. Evet, bunlar da Qualcomm benzeri bir isimlendirmeye gidiyorlar işte. 800'lerine 900, orta segmentte de 600'leri.
600 orta segmentteki çok göze batmazdı.
Gerçi onlarda şimdi Snapdragon 615 var. Bunlarda da 620 var. Bir isim karışıklığı olabilir. Neyse. Arkadaşlar bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. 8 çekirdeğin tamamı ARM'ın Cortex A53 tasarımını kullanıyor. Grafik birimi tarafında da hani Cortex A53 ARM'ın en yeni tasarımlarından bir tanesi. Bir A57 var, bir A53 var 60'lı bir tarafında ama buraya kadar her şey normal fakat Huawei yani sen gidip o Mali M450 MP4'ü nereden devam ettiriyorsun? Ben bu işi anlamış değilim. Artık 600 serisine geçer. 700
serisine. 600 serisini de çok kullandılar yani biliyorsun. Kirin 920, 925.
628'e yer vermişlerdi yani onlar.
T628 vardı hem de yüksek versiyonu vardı. Şimdi gidip artık yaşlandı kimse kusura bakmasın. Bazı ürünlerde görüyoruz yüksek frekans.
Acaba bunun frekansı 800 MHz falan overclock etmiş olabilirler mi?
Hala 28 nanometre olduğu için bence 700 bile iyi bir sınır olacaktır. Çünkü biliyorsun 700'e bile çıksa uzun sürede çalışabilecek mi? Thermal throttling işte kullanılacak telefonun kasası ona uygun olacak mı vesaire. Onların hepsi ayrı soru işareti. Açıkçası Cortex A53 günümüzün A7'sinin 64 bit olanı ve daha performanslı. Yani A53'ü
ve daha verimli.
Evet. Hor görmemek lazım. Yani 8 tane A53 güzel iş yapar. Verimli çalışır o ayrı konu. Bunun dışına baktığımızda grafik birimi gerçekten zayıf. Cat4 LTE modem var. Orta seviye için kabul edilebilir.
Bu arada grafik birimi zayıf derken hani Full HD arkadaşlar bütün oyunları oynarsınız. Onda sıkıntı yok. Biz hani modernizasyon anlamında bundan
yani
bahsediyoruz.
Evet, şimdi artık
bu işlemciyi kullanan telefonlar çıktığında biz bambaşka GPU'ları konuşuyor olacağız piyasada yaygınlaştığında.
Yani desteklediği API'ler falan da eski yani. Şimdi
gerçi ne kadar yeni API destekleyen oyun var ki markette bir de o var yani. Ya yazılım tarafı da ayrı bir tartışma konusu.
Sonuçta belki sürücüleri falan olgunlaşmış diye bir tercih ettik.
Belki bir daha bedava verdi ha. Bilmiyorum
yani. Olabilir şey yani tasarım. Tabii her şeyi düşünmek lazım. Ticari boyutta var bu işin.
Tabii diğer taraftan şunu da söyleyelim. Bu işlemci muhtemelen arkadaşlar gerçek 8 çekirdekli bir işlemci. Yani 2 tane 4 çekirdekli olsa kümenin bir araya geldiği bir zaman zaman birleştiği bir tasarım değil bu.
Dördü ısındı, dördünü soğumaya bakalım. Diğer dördü devam
ediyor. Öyle bir tasarım değil. 28 nanometre olduğunu yeniler söylemişti. İçerisinde bir de LTE modem var. Cat4 LTE modem. 150 megabit per second bir hızlı destekliyor. Ya bunun zaten hitap ettiği ürünler orta segment cihazları olduğu
için. Bir de sanki 300 megabit Cat6 hattın olsa sürekli 300 megabit şey mi yapacaksın yani? Verim mi çekeceksin?
Seneye Cat10'ları da göreceğiz yani. 708 megabit per second.
Günlük kullanıma ne kadar yansıyacak?
Bir de yani bu, ya 150 buna Keton modem de koysan bu cihazın işlem yetenekleri, bu platformu yani zaten Keton'daki veri trafiğini kaldırabilecek yeteneklere de sahip değil. Diyerek bir başka haberimize geçelim. Bu haber mobilitenin bence en anlamlı, bu bölümdeki en anlamlı haberlerinden bir tanesi. Akıllı telefonda için arkadaşlar göz muayenesi yapmaya yarayan bir aksesuar diyelim, bir klips. Indigo'da kendisine destek arıyor. Bu klipsin özelliği şu, özel göz doktorlarının kullandığı ofleskop neydi, öyle bir gözün arkasına bakmaya yarayan bir cihaz var. Onun yapabildiğini yapabilen bir telefon akışısı var. Telefona takıyorsunuz. Gözün fotoğrafını çekiyor. Gözün arkasında retinayı çektiği fotoğraf çerçevesinde, yüksek çözünürlüklü bir görsel çerçevesinde görebiliyorsunuz. Bu şundan ötürü önemli. Bugün dünyada arkadaşlar son araştırmalara göre yaklaşık 40 milyon civarında görme engelli kör vatan insan bulunuyor. Ve bunlar için yapılan araştırmada da bundan aslında %80'inin körlükten kurtulabileceği, evet, eğer erken teşhis konulsaydı, böyle bir öngörü var. İşte tabii sağlık sistemi her yerde etkin kullanılmıyor. Bazı yerlerde çok pahalı. Afrika gibi ülkelerde neredeyse hiç bulamıyorsunuz. Gerekli ekipmanlar, modern cihazlar kullanılmadığı için sorunlar yaşanabiliyor. İşte belki bu sorunları azaltabilecek bir cihaz bu. Çünkü doktor cebinden çıkaracağı telefonu klipsi takarak sizinle ilgili, en azından gözle ilgili temel figürleri görebilecek. Çünkü bakıldığında glokom gibi, işte göz tansiyonu gibi bir takım rahatsızlıklar aslında doktorun birkaç ufak hamleyle tespit edebileceği şeyler. Dolayısıyla ben çok önemsiyorum bu gelişmeyi.
Kesinlikle. Ben bununla ilgili bir internette video izledim. YouTube'da arkadaşlar da bulabilir. Ya Hindistan ya Afrika. Tam hatırlamıyorum ama Hindistan olma ihtimali daha yüksek. Bir aile var. İki tane çocuğu var. Doğuştan kör. Hı hı. Hani doğru düzgün sağlık hizmeti olmadığı için niye kör oldukları bile belli değil. Hani doğuştan öyle geldikleri için çocuklar 8-10 yaşlarına kadar öyle büyümüşler. Sonra işte insanlar kendi aralarında yardım topluyorlar. Ameliyat başı 1000 euro mu? 1500 euro mu? Yani çok komik bir para. Yani düşün de göz sağlığı için nedir ki yani? Bulur verirsin yani ülkemizde olsa. İmkanlar var çünkü. İşte para toplayıp şey yapıyorlar. O çocuklar ilk defa görüyorlar. İşte hayatı tanımaya başlıyorlar. Bütün dünyaları değişiyor. Orada işte hep dedikleri şey bu. İşte göz muayenesiyle erken teşhiste birçok göz probleminin önüne geçebiliyorlar. Ama tabii imkansızlıklardan dolayı birçok 3. dünya ülkesi ve daha gelişmekte olan ülkelerde bu tarz sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi doktorlar telefonunu takacaklar bu aparat sayesinde. Gelip bakacaklar, müdahale edebilecekler, yönlendirebilecekler. Gerçekten hani insanlık adına çok önemli bir buluş bence. Ve bir şey de değil yani. Aslına baktığında kim düşünmüşse helal olsun. Bir tane hani bir mercek sistemi, büyüteç gibi bir şey. Ama yani yapılması gerçekten çok güzel.
Yani bu arada bir fonlama projesi olduğundan bahsetmiştik. 70 bin sterlin gibi bir hedefleri var toplam para toplama konusunda. Ama şöyle bir gerçek söz konusu. Sağlık dünyasına yeni bir açılım getirdiği için bu fon toplanamasa bile muhtemelen bu ürünü hayata geçirecekler.
Benim ve destekleyecek.
Her şey yolunda giderse de 2015'in son çeyreği gibi bu cihaz bir şekilde kullanıma sunulmuş olacak. Gerçekten de benim çok önemsediğim bir haber oldu. Umarız ki son kullanıcılara satışında muhtemelen 100 sterlinin altında bir fiyatla olacağı öngörülüyor. Yani bu çıksın, çalışsın, zaten devletler bundan düzinelerce alırlar. Çünkü hakikaten pratiklik anlamında da gerçekten de güzel bir cihaz olduğunu söylemek gerekiyor. Güzellikten öte faydası paylaşılmaz yani. Onu söyleyeyim.
İnsanlık için çok önemli bir şey. Helal olsun kim bulduysa. Tebrik ediyoruz.
Yani böyle çalışmalar yapılsın. Evet, yok onun işlemcisi hızlandı, yok onun ekran çözünürlüğü arttı, yok işte telefonumuza şunu ekledik bunu. Ya onları boş verin. Ya onlar yapılıyor zaten.
Bak adam telefona yapıyor. Bir tane şey aksesuar ekliyor. Kaç ki insanın hayatı değişecek ya. Yani görebileceksin bu.
Keşke bu tür şeyleri Türkiye'de de görebilsek. Yani Türkiye'de inanılmaz zeki arkadaşlarımız var. Üniversitelerde okuyan, işte TÜBİTAK'ta benzeri yerlerde inanılmaz beyinler var. Belki yapılıyordur bunlar ama işte biz yaptığımız şeylerin propagandasını yapma noktasında maalesef o batılı zihniyeti tam olarak yakalayamadık ister istemez. Hani belki bunu burada anlatmakta çekince görmüyorum. İşte MÜSİAD'ın düzenlediği teknoloji fuarına gittiğimde roket standındayım arkadaşlar. SOMDI, stand o mühimmat diye bir füze yapılmış. İnanılmaz bir füze yani. Müşterek savaş uçağı F-35 Lightning II de kullanılacak füzelerden bir tanesi. Yetkiliye sordum, dedim ki ya şu plazmada oynattığınız video yok mu video? Onu bana lütfen verin. Neden? Çünkü ben bunun sunumunu yaptım. İnsanlara bunun daha iyi anlatımını yapabilmem adına sunumun üzerine sizin görüntünüzü koymak istiyorum. Gitti geldi döndü dolaştı vesaire, yok arkadaşlar biz veremeyiz dedi bu görüntüyü. Sen istersen plazmadan çek. Ya dedim plazmadan çekeceksem görüntüyü verebiliyor olman lazım.
Ha, bir gizliliği varsa zaten olay dosyanın içeriği de dosyanın kendisi değil
ki. Gösteriyorsun zaten, onu bana ver videoma koyacağım. Yok oradan çek. Neyse arkadaşlar geldim eve. Oradan çektim çünkü hani en niyetinde size iyi bir içerik sunmak zorundayım. Dedim ki bir YouTube'a gireyim bakayım. O video var ya 1080p haliyle gırla var. Yani hani şimdi burada o zaman birisi gizlilik ihlali yaptı. Bir güvenlik skandalı var. Yani o sızdırılmış o dosya yani bakıldığında.
Ki sen şeyde buldun değil mi? Yani kendi kanallarında buldun galiba.
Kendi kanalları değil. Yani YouTube'da savaş teknolojileri, savunma sanayi üzerinden çok önemli yerli kanallar da var. 3-5 tanesine çıktı direkt karşımıza
yani
zaten.
Popüler bir içerik yani.
Yani şimdi ya güvenlik skandalı var. Birisi sızdırdı o görüntüyü. Ya roket standındaki adam beni başına sağmak için öyle gitti geldi numaralar yaptı. Ya da herkes birbirinden habersiz.
Olabilir. Büyük ihtimalle üçüncüdür.
Ya bilmiyorum ama Amerikalı adam koşan robotunu %1 iyileştirdim diye yepyeni videolarla, Hollywood tarzı prodüksiyonlarla YouTube'a videosunu koyuyor. Ben vatanımın, milletimin, bu topraklardaki mühendislerin geliştirdiği bir şey çekmek istiyorum. İşimi zorlaştırıyorlar. Mantalitenin de değişmesi lazım. Ama buradan savunma sanayindeki mühendislerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar var.
Harika şey.
O noktada da emeği geçen herkese tebrikler diyerek tekrar biz akıllı telefon dünyasına geri dönelim. Az önce Huawei'nin işlemcisinden bahsetmiştik. neler yapıp neler yapamayacağını göreceğiz ama neler yapamadığını gördüğümüz bir işlemci var. O da LG'nin Nuklon işlemcisi. LG'nin kendi geliştirdiği işlemci. Yaklaşık 2-3 yılda 180 milyon dolarlık bir yatırımla geliştirilen bir işlemciydi bu. Yine ARM'ın Big Little tasarımını kullanan ve bu işlemciye sahip ilk telefonda LG G3 Screen'di. LG G3'ün tasarımını baz alan daha büyük ekranlı ama daha mütevazı ve uygun fiyatlı bir cihazdı. Bu cihaz arkadaşlar telefon Kore'de satamamış.
Acaba niye?
Acaba niye? De niye'nin karşısında şu maalesef arkadaşlar. Bu telefonda kullanılan LG'nin kendi işlemcisinin yoğun yük altındayken ısınmaya bağlı olarak frekansını çok sert bir şekilde düşürdüğü için kullanıcılar performans sıkıntısı yaşamaya başlamışlar. Ve buna bağlı olarak da maalesef yani ki 179-180 dolarlık da fiyatı var. Hani çok pahalı bir telefon da değil. Tasarımına vesaire baktığın zaman da makul bir fiyat aslında. Ha,
fiyatı aslında şeyden sonra düşmüş.
Ha pardon.
Telefon satmayınca mecburen
düşmüş. Pardon doğru doğru. Çünkü bunun haberini vermiştik. O zamanki fiyatı daha yüksekti çünkü.
Doğru.
Buna rağmen satmamışsa hakikaten işlemci çok kötü.
Evet şimdi yani benim anlamadığım şey koskoca LG'sin. 180 milyon dolar gidip Ar-Ge'ye işte geliştirmeye harcayabiliyorsun.
180 milyon dolar koymaz. Yani o...
Hayır yani büyük para harcamışsın sonuçta yani bir yatırım yapmışsın.
Onlar için var ya deneme yanılma parası ya.
Bir sürü mühendis çalıştırdın değil mi? Hı hı. Bunların geliştirici boardları vardı böyle koca koca şeylerden işte ufalttın telefona kadar soktun. Kimse ya düşünmedim bu telefona koyunca biz bu ısınıyor mu acaba veya bu telefonu yaptık. Bir çalıştıralım bakalım ısınacak mı ısınmayacak mı? Ben bunu anlamıyorum. Yani her şeyi yapıyorsun en basit şeyi yapmıyorsun.
Şöyle bir şey var ama orada yani gelen bilgilere göre sorun donanımdan ziyade işin yazılım tarafında, firmware kısmındaymış. Şimdi biliyorsun ki yazılım yapmak donanıma göre çok zor.
Evet.
Çünkü donanım tarafında ARM'ın kapısını çalıyorsun. Hello ben geldim diyorsun.
Hazır diyor dizayn
seçenekleri
ne lazım diyor.
Ne lazım diyor. İstersen diyor sana direkt üretime yollayacağın tüm kiti vereyim diyor.
Ne vereyim abi
diyor. LG yazıyor ver diyor. Evet. İstersen diyor. Saf tasar mimariyi vereyim diyor. Komut seti seviyesinde sana mimariyi vereyim. Üzerine mühendislerin tembellik yapmasın. Otursun çalışsınlar. Yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ya da ikisinin arasında ortaya karışık bir şey vereyim diyor. Yani dolayısıyla bunu yapmak kolay. Ama yazılım tarafı arkadaşlar. Sahip olduğunuz telefona göre sürücülere yazı yapacaksınız. GPU ile ilgili bir takım özelleştirmeler yapmak gerekiyor vesaire. İşin asıl kısmı da orada. Hani durumu daha iyi anlatabilmek için bir örnek vermek istiyorum. Örneğin Nvidia ekran kartları için işte GeForce sürücüsünü indiriyoruz değil mi? Sürücüde arkadaşlar Windows XP'den daha fazla kod satırı var. Ya bir tane ekran kartı sürücüsü kağıt aynen. üzerinde. Yani dışarıdan algı olarak söylüyorum. Ama arka planda devasa bir mühendislik aynen eforu var yani.
Yazılım çok önemli.
Yani umarız bu işi toparlarlar çünkü biraz da farklılaşmak gerekiyor. Her telefonda Snapdragon 800, 801, 801 AC. İşte Apple'ın kendi işlemcisiyle ne kadar başarılı olduğunu gördük. Aynen. Keza başka firmalar da şu anda o yola girmiş durumda. Huawei gibi firma bugün kendi işlemcisini yapabiliyorsa. LG zaten silikon firması.
Evet.
Panelinden tut piline kadar bir sürü şey üretebiliyor. Bunu yaparlar aslında.
Evet burada bir şey yani... Yönetim sıkıntısı olmuş büyük ihtimalle.
Ben AMD'nin bir etkinliğinde bir mühendis görmüştüm. Daha doğrusu gördüm dedim. Ben orada AMD'den çalışanlarla konuşuyorum. O da hemen kaynak yaptı. Hello ben geldim dedi. Hello da aklıma takıldı niyeyse. İşte bir tanesi de ya uzun zamandır seni göremiyorduk. Nerelerdesin dostum dedi. Ya dedi bir LG'ye gittim. LG'de çalışıyorum herhalde. Sonra bıraktım dedi. Yani oranın atmosferi silikon tasarımı geliştirmek için bana uyumadı dedi.
Baksana.
Baktım ben de zaten.
Adama baktım.
Aynen. Neyse böyle de ufak bir anekdot aklıma geldi. Bunu da paylaşayım dedim diyerek sıradaki haberimize geçelim. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Dukalele. Dukalele ne olabilir?
Afrikalı futbolcu.
Afrikalı futbolcu. Ya da Güney Afrika'da bir şehir eyalet ismi. Bunun yanına Dukalele'yi bir tarafa bırakıyorum. Big Cola dediğim zaman ne anlam gelir? Coca-Cola'nın yeni bir kolası.
Dukalele'deki Coca-Cola fabrikası. Benim aklıma.
Ya da Big Cola 3 dediğim zaman ne olur? Herhalde bu 3. jenerasyon diyet kola. Evet. Değil mi? Coke Zero'nun. Joker Zero'nun, Cola Zero'nun üçüncü
denemesi.
Ama arkadaşlar bunun hepsini bir yere getirdiğiniz zaman Dukalele, Big Cola 3'ü bir yere getirdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor Ender?
iPhone 6 klonu hem de dünyada hem en güzel benzetilmiş klonu telefon karşımıza çıkıyor.
Valla tebrik ediyorum gerçekten çok başarılı bir...
İsmi de çok orijinal olmuş.
İsmi de çok orijinal. Hani
dikkat çekti yani. Konuştuk yani. Attık tuttuk.
Direkt konuyu geçebiliriz aslında. O espri bence isim
evet,
burada.
İsimdi.
Neyse şaka bir yana da hakikaten çok başarılı bir telefon yapmışlar tasarım olarak. Hani birisi üstüne Apple yazsa dersiniz ki bu telefon Apple tarafından üretilmiş. Yani ince detayları o derece
hassasiyet göstermişler. Arkası da benziyor da o logo mugu biraz ben çirkin buldum.
Ya bir yere logosunu koymak zorundaydı. O da Apple'ın logosunun üstüne kendi logosunu basmış. 5. bir ekrana sahip Full HD ekrana. Donanım olarak bakıldığında MediaTek'in 6752 işlemcisini kullanıyor. 64 bit. Vay canına hani yeni teknoloji bile.
Aslında donanım olarak da kötü değil. Hani 1.7 GHz'de çalışan 64 işlemci, 3 GB bellek.
3 GB'dir ama.
Hayır, nerede? Kaç tane telefonda 3 GB bellek var? Sony sensör var, 13 megapiksellik.
Hani çok böyle şey, afaki bir şekilde mahalle ağzıyla konuştuğum zaman iPad Air 2'de 2 GB RAM var, bunun 3 GB RAM var arkadaş. Paradan, malzemeden çalmamışlar. Öyle.
Sony sensör var, IMX214. En yeni sensör değil ama iyi sensör hala. Güzel fotoğraf çeken bir sensör. İşte SD kart desteği vesairesi var. Android KitKat çalışıyor. 240 dolara da.
Dostum önde de 8 megapiksel yine Sony IMX819 şey var.
Selfie kamerası var. Var gibi kamera koymuşlar.
Vallahi güzel telefon yapmışlar.
240 dolara da yani.
Acaba tüm bu bir de microSD kart slotunu unutmayalım. Bu da yine Apple'ın tasarımı. Pardon ya. Daldım kusura bakma. Kafa biraz bugünlerde karışık. Tabii şöyle bir durum var. Tüm bunları bir yere getirdiniz. Hepsi güzel de kendi içerisinde. Hepsi ortaya geldiği zaman nasıl çalışıyor onu da görmek lazım. Tamam. Özel bir arayüz de var çünkü telefonun. Ortaya çıkan
arayüz kadarıyla. iPhone için.
Yok ona benzemiyor. Daha Çinlerin yaptığı arayüze benziyor. Görsellerden anladığımız kadarıyla ama 245 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip. Yani
çok ucuz değil.
iPhone 6'nın bileşen maliyetinde bunlar telefonu satıyorlar.
Evet.
Öyle söyleyelim.
İyi bir klon için bence fena bir fiyat değil. Spek olarak da hani özellikleri de güçlü.
Ya spek olarak üzerinde herhangi bir marka yaz. Yeni telefon diye piyasada zaten namsalar.
Belki bize de bir şekilde ulaşır ha. Dukalele.
Yani bugün var acayip yani impossible yani böyle olmayacak şeylerden bahsediyoruz. Ha. FXX projesine davet edecekler. Japonya'ya gideceksin Sony'ye.
Ya arada adam.
Çin'den de telefon gelecek buraya. Birinci sınıf iPhone 6 klonu.
Belli olmaz.
Umarım tüm dileklerin gerçekleşir kardeşim.
İşte İçin feset olmadıktan sonra.
Canım orası öyle. Az ya da çok her şey bir zamanında olmasa çıkıyor. Bile bir şekilde karşına çıkıyor. Sıradaki haberimiz Nokia cephesinden arkadaşlar. Daha doğrusu Microsoft Lumia cephesinden. Akıllı telefon dünyası hani böyle damgasını vurmuş telefonlar arasında muhtemelen hepimizin dahil etmekten çekinmeyeceği telefonlardan birisi Lumia 1020 idi. 41 megapiksel kamerasıydı. Özellikle kamera tarafında çok ses getiren bir telefon oldu. Bugün hani en iyi kamera mı değil mi onu çok tartışırız ama.
Ama hala kamera, iyi bir kamera fotoğraf çeken telefon hala çok iyi.
Yani Nokia'nın telefonlarından önce kamera konusunda hiçbir zaman çok kötü şu bu demiyoruz.
Yok demiyoruz.
Adamlar o işi hakikaten güzel yapıyorlar. Şimdi Lumia 1020'nin devamı olacak 1030 ya da McLaren kodu. Bak Formula 1 ile başlamıştık. Burada da McLaren ismi karşımda çıktı. McLaren kod adlı telefonun bir takım görüntüleri ortaya çıktı. Tasarım olarak artık o Lumia 925 ile başlayan o yeni tasarım diline daha yatkın bir telefon olduğunu görüyoruz. Full HD ekran olacakmış yine 5 inç boyutunda. Ve 2 GB RAM 4 çekirdekli bir işlemci. Kamera tarafında da kameranın 50 megapiksel olup yeni bir sensör teknolojisi de geleceği söyleniyor. Yani donanımdan ziyade kamerasıyla yine
kamera telefonu olmuş.
Bilmiyorum merakla bekliyorum açıkçası. Çünkü 2015'te daha fazla kamera rekabeti olacak gibi görünüyor. Herkes bir şeylerin peşinde. İşte Xperia Z4'te neredeyse 200 noktadan netleme yapabilen bir kamera sensöründen bahsediyoruz. Microsoft'un Nokia mühendislerinin mutlaka bunun sürprizleri vardır var. Kamera seviyesinde. Hem donanım hem yazılım olarak. Vallahi heyecanla bekliyoruz.
4K falan çıkar.
4K'da 60 kare saniye çekebileceği söyleniyor mesela.
Enteresan bir 60 kare saniye 4K'da yani çok enteresan şeyler yapılabilir.
Var güzel şeyler olur sonra Full HD'de oynatırsın onu. Bir de öyle bir şeyimiz var. Ama onu Full HD'de kalsın.
Full HD'de belki 120 veya 240 kare saniye. Çünkü 4K'da 60 kare saniye çekebilen ve işleyebilen
ama biliyorsun o şey çok şey gitmiyor.
Ya tamam öyle hani lineer gitmiyor ama 3 aşağı 5 yukarı yapılabilecek bir seviyede.
Yani aslında sensörler o yeteneklere sahip oluyorlar ama yazılımsal ve bir takım başka endişelerden dolayı genelde
sinyal işleyici motorda
taraftar olmuyorlar. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Hani yeni 4. nesil bir LED flash'ın kullanıldı ama bu flash'ın Xenon flash kadar iddialı olabileceği üzerine konuşuluyor yine.
Biraz fazla iddialı bir açıklama.
Bilmiyorum. Diğer taraftan yine Kinect teknolojisinden istifade eden 3 boyutlu dokunma hissiyatına sahip bir kontrol sistemiyle çalıştırılabileceği de ifade ediyor. Yani işte
Lumia işte Microsoft tarafına geçti ya. Microsoft'taki bütün teknolojileri giydirmişler. Yani Illumirum yapar, odayı aydınlatır vallahi falan da.
Yaparlar. Şöyle bir şey var. Şimdi bu 3D Touch olayından yola çıkarak şu Amazon'un Fire telefonu baz alırsak ya o tutmadı.
Tutmadı. 199 dolara düşürdüler. Gerçi onun tutmama sebebi biraz başka da kendi marketi vesaire işte olması sıkıntıları vardı.
Yani şu an ortaya çıkan görüntüler gösteriyor ki arkadaşlar bu telefon artık final sürüme çok yakın. Yani üretimde hazır bir yapıya sahip. Dolayısıyla belki Mobil Dünya Kongresi'nde, belki CES'de Amerika'da çünkü sonucunda artık bir Amerikan şirketinden bahsediyoruz. Görme ihtimalimiz var. Zaten böyle gelişmeler yaşanırsa yine mobilitede bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor oluruz diyerek benim geçtiğimiz hafta en heyecanlandığım ürünlerden bir tanesine geçiyoruz arkadaşlar. HP.
Geçen haftaki bölümde de çok heyecanlanmıştık HP.
Ama bu sefer iyi anlamda heyecanlandık. HP. Ya bu adamlar güzel şeyler yapıyorlar aslında bakıldığı zaman ama. Bazen ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyorlar yani.
Hani bu ay en çok kim saçmalayacak diye herhalde şeyleri var. Kendi aralarında böyle bir
ayın saçmalayan diye bir şey mi var acaba?
Aynen. En saçma ürünü tasarlayan ayın şey yapılacak. Hani ürünü hayata geçirecek falan.
Ama yani bu hafta haber aldığımız ürün arkadaşlar EliteBook Folio 1020 adını taşıyor. Bu 12,5 inç büyüklüğünde tasarım olarak Apple'ın MacBook Air'larına biraz benzeyen ama donanım olarak bakıldığı zaman çok heyecan verici bir bilgisayar. Intel'in Core M platformunu kullanıyor. Yani 14 nanometre Broadwell tasarımına sahip bir işlemci var. Bu işlemcinin en büyük iddiası da bu bilgisayarda var. Bu bilgisayar fansız çalışıyor arkadaşlar. Gürültü mürültü hiçbir şey yok. Onu söyleyelim. Devamını sen istersen getir.
Evet. İş odaklı bir tablet. Intel'in bu V-Pro'lar falan bütün o altyapılarını destekliyor. 1 kiloluk bir ağırlığı var. Hani çok hafif bir tablet değil. Tabii boyutunu düşündüğümüzde 12,5 inçte normal. Ve en önemli özelliği de şey. Hani bu askeri standartlarda dayanıklılığa sahip. Yani bu biraz alayım da evde kullanayım tableti değil. Hı-hı. Biraz daha böyle sahada kullanılacak, dışarı kullanılacak. Ne bileyim çantanın içerisinde başka şeylerle sıkıştırabileceğin, güvenli hani kırılmayacak, yamulmayacak bir cihaz olarak düşünülmüş. Bütün özellikleri de yüksek. İşte Full HD ekranı var. Bunun dışında Korem'den bahsetmiştin. SSD tabanlı depolama sürücüsü. Açıkçası hani sahada Windows tablet kullanan insanların en ideal yol arkadaşı olacak.
Yani Core işlemcisinin buradaki öneminden bahsettik. Çok avantajlı bir platform. Hani hakikaten bilgisayar dünyasının geleceği olarak geleceğine doğru ilk adım belki de yeni jenerasyon için. Ama tabii diğer taraftan şimdi az önce söyledim sana 1 kilogramın civarında bir ağırlığı var. 2K bir ekranımız var. 2560
2 versiyonu var. Bir Full HD,
bir Full HD var ama bunlar muhtemelen şey tabii kullanıcıya bırakacaklar opsiyon seçeneği. İki farklı versiyon yok yani burada. Siz bir kasa üzerinde ya o ekranı alacaksınız ya diğerini alacaksınız. Ama hani işin ilginç tarafı magnezyum, lityum alaşım, yeniden kullanılabilir karbon fiber kullanımı. Bayağı uğraşmışlar ya kasa tasarımı için değil mi?
Evet, kasaya gerçekten kasmışlar. Biraz kalın olmasının sebebi hani içerisinde
pili de büyük. Biraz kalın değil, yani çok da kalın değil aslında bakılırsa. Yani 1 kilogramı alında ve incelik olarak da hani...
O 15.7 mm çok da şey değil yani.
Kalın değil yani bugün çok 20 mm.
İnce de değil ama.
İnce de değil ama hani...
Tablet olarak düşün bunu.
Tablet olarak bakarsan evet ama notebook olarak bakarsan ultrabook standartlarına.
Ha öyle ama işte tablet olarak baktığında biraz kalın kaçıyor. 9 saat bütün gün kullanılabilecek bir pil olacak. Zaten Korean platformunda hep iddia edilen bir şeydi bu. Askeri seviyedeki standartları söyledik. İşte düşmeye, şoka vesaire, ıvır zıvıra, toza karşı dayanıklı.
Ben bir şey ekleyeyim bu arada. Ekle. Askeri standartları söylerken sözünü kesmiş gibi oldum ama az önce sen kurumsal bilgisayar dedin. Mesela bunda Intel vPro ve Trust Platform Modül gibi güvenlik özellikleri de şey kendisini gösteriyor.
Onda ben başta
yani evet, birbirini pastırmış olduk aslında.
Seviyoruz böyle şey yapmayı.
Onun dışında tabii hani bir takım ekstra özellikler de var. İşte 720p ön kamera, DTS destekli HD ses sistemi gibi ama tabii bunlar biraz şey süslü laflar. Hani ses konusunda çok vaatkar olacağını aslında öngörmek çok mümkün değil. Ama bakıldığı zaman Core fansız çalışması, yüksek çözünürlükte ekran. Yüksek çözünürlükte ekranı burada ben şöyle önemsiyorum. Hani oyun bilgisayarlarında vesaire biz çok sıcak bakmıyoruz ama bu tür iş bilgisayarlarında örneğin bir sunum üzerine çalışırken yüksek çözünürlüğün avantajını görebiliyorsunuz. Burada öyle avantajları var, onu da yatsımamak gerekiyor diyerek bir başka bire geçelim istersen. Umarım bu arada bu bilgisayar Türkiye'ye gelir. Yani yakın zamanda biliyorsun çok uzun süredir dizüstü bilgisayar incelemelerini en son Casper'ın bilgisayarını yaptık. Ama üreticiler de şu an sessizlik dönemindeler. Hani bazen üreticilerle konuşuyoruz, ya şöyle modeller var bize yollayabilir misiniz incelemek için? Genelde hepsi 2015'i beklediğini söylüyor. Çünkü yeni model akımı 2015'le beraber başlayacak. Core'den bahsediyoruz. Maalesef çok sınırlı sayıda üretildiği için üreticiler muhtemelen bu platformu da bekliyorlar. Evet. Böyle bir durum söz konusu ama umarız HP'nin bilgisayarı Türkiye'ye gelir diyerek bir başka notebook haberiyle, dizüstü bilgisayar haberiyle devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda ben bir haber yazıp yayınlamıştım arkadaşlar donanım haberde. Büyük üreticiler, büyük bilgisayar üreticileri oyun dünyasında MSI'ın modelini örnekleyecekler, modelleyecekler gibi bir haberdi bu. Çünkü MSI dizüstü bilgisayar dünyasında çok uzun süre var olup ancak daha sonra konsantrasyonun karlılığının yüksek olduğu oyun bilgisayarlarına veren bir firmaydı. Çok da güzel işler yaptılar. Fiyatı görece uygun olup yüksek performans sunabilen inanılmaz sistemleri var. Şimdi Asus da o yoldan gidiyor. Asus'un yine süper oyun bilgisayarları var ama fiyat olarak daha yüksek segmentte yer alan ürünlerdi bunlar. Ancak Asus fiyat performans oranı daha yüksek ürünler piyasaya sununca %60 pazar payıyla Tayvan'da MSI'nin önüne geçmiş. Ve şimdiki hedefleri 2015'le birlikte Avrupa gibi bölgelerde de bunu sürdürmekmiş.
Evet, Asus'un çok güçlü bir biliyorsun marka algısı var. Özellikle anavatanında. Tamam MSI de Tayvan firması ama Asus'un biliyorsun gittik gördük orada. Hani bir ağırlığı var kendisine.
Bir ağır abi orada.
Tabii ağır abi. Sonuçta hani şirket olarak da çok daha büyük.
Tabii canım hani çok iş konuda şeyler. Aynen.
Her yerdeler.
Bir de Intel'de de güzel anlaşıyorlar.
Yakınlıkları da çok ileri seviyede. Zaten kendi üstü bilgisayarlarını biliyorsun. Oyuncu bilgisayarlarını G750 miydi? Biz de incelemiştik beraber. Güzel makineler yapıyordu. Pahalıydı. Hep üst seviye cihazlar vardı. Orta seviye birkaç ürünü fuarlarda falan görüyorduk ama çok fazla gözükmüyordu açıkçası. Şimdi herhalde biraz daha fiyat performans oranında iddialı modeller çıkacak. Çünkü rekabetçi konusunda Asus ile MSI kıyasla her zaman daha güçlü olacak.
Marka olarak bakıldığı zaman Asus hani sadece MSI değil pek çok markaya göre bir adım önde.
Evet.
Çünkü öyle bir algı yarattılar. Çünkü
onu da kendileri yaptılar. Hani son 6-7 senede yaptılar.
Tabii canım çünkü özellikle anakart tarafından başlayan akım notebook tarafında da.
Asus anakart markasıydı yani.
Aynen öyle.
Kaç kişi Asus'u biliyordu? Şimdi dizüstü bilgisayarlara bakıyorsun. Bir üniversiteye git.
Telefon tarafında da şimdi o yola girmiş durumdalar. Dediğimiz gibi Intel'de de araları çok iyi. Intel pek çok platformun duyurusunu ürün seviyesinde Asus'la beraber yapmıştır. Yani netbookları gördüğümüzde ilk Asus'un EFPC'leri vardı.
Ultrabook
dediğimizde Asus'un Zenbook'ları vardı. Keza bazı başka alanlarda da yine Core M serisi dışında Asus'la beraber yakın çalışıyorlar. Telefon tarafında yine İşte Çin'de Lenovo ile bir işbirlikleri var. Global'de de Asus'la bayağı yine yakın çalışıyor Intel. Aralarında belki de organik bağ var bizim bilmediğimiz ama iyi sevişiyorlar yani bakıldığı zaman. Kan uyumu var iki firma arasında. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama tabii şöyle bir gerçek var. MSI sektöre bir şey gösterdi.
Evet, MSI.
Bir alana yoğunlaşırsan, yani tematik gidersen başarılı olmaman için hiçbir neden yok. Yani hani bugün Dell'ler, HP'ler, işte Lenovo'lar vesaire varken hani özellikle Türkiye'de oyun distribütörü diyorsun. Pek çok kişi MSI diyor.
Hala öyle. Ve bir süre daha öyle gidecek.
Bunu da başlatan kim biliyor musun aslında? Butik üreticiler var ya. Örneğin Türkiye'de Focus Bilgisayar var. Monster Mark. Ya butik olacaksın aslında. Eğer global ölçekte her koldan mücadele edemiyorsan kendine bir segment belirleyeceksin. Diyeceksin ki ben mühendislik
kadromu, işte
finansmanımı buraya yapacağım,
evet, ayıracağım. Bu işte iyiyim. Ben bu işi yapacağım sadece. Bütün ilgimi odamı buraya verip iyi sonuçlar çıkaracağım dedi. MSI de onun meyvesi neydi zaten?
Çünkü MSI'nin de son 2 yıldaki çıkardığı ürünlere baktığımız zaman işte ultrabook ayarında oyun bilgisayarları, işte full AMD donanımlı saç sistemler gibi gerçekten hani her kullanıcının ilgisini çekebilecek güzel bilgisayarlar yaptılar. Evet. Rekabet artsın. Daha yeni tasarımlar, daha performanslı bilgisayarlar ve daha uygun fiyatları görürüz arkadaşlar bu şekilde. Diyerek bir başka bire geçelim. Utilite 2 diye bir bilgisayar. Bu minik bir bilgisayar. Fansız çalışan, sessiz çalışan, belki televizyonunuzun arkasına koymak isteyeceğiniz bir bilgisayar. Bilgisayarın detaylarından bahsederiz ama burada şunu söylemek istiyorum. Bize zaman zaman çok gelen abi, bu Snapdragon 400'den biz bıktık ya. Her telefonda var. Ya 800 ya 400. Bir ara Snapdragon 600 vardı. Ona ne oldu? Ona bu olmuş işte yani.
Kalanları buraya göndermişler.
Kalanları buraya
aynen. Bu haberi ben okuyunca dikkatimi ne çekti biliyor musun? APQ 8064 kullanılmış diyor. APQ 8064 aslında S4 Pro'nun kodu.
Aynen öyle. Ama S4 Pro'yu da biliyorsun. Evet. Snapdragon 600 yaptılar. Sonrasında hani.
Onu şey yaptılar. Nexus 7'de mi yapılmıştı?
Birinci nesil Nexus 7'de.
Birinci nesil Nexus 7'de.
Pardon, ikinci nesilde.
İkinci nesil tekme. S4 Pro kullandı dediler. Aslında Snapdragon 600 çıktı içerisinde. Yani o bandı oraya kaydılar. O yüzden APQ 8064 artık şey oldu bir anda kendi gerçekten kendine. Kendi kendine Snapdragon 600'e dönüştü.
Kendi kendine dönüşmedi o. Qualcomm dönüştü.
Qualcomm dönüştürdü. Bu da demek oluyor ki işte saat frekansları daha yüksek. Adreno 320 GPU'sunu biliyoruz. Orta seviyede güzel bir GPU.
O da yaşlandı artık.
Yani. Yaşlandı. Onu söyleyelim. Ufak bir bilgisayar. İçerisinde mSATA türünde SSD depolama sürücüsü var. Bu da hani hızlı bir depolama sürücüsü olacağı anlamına geliyor. Bunun dışında sistem 2 GB'lık klasik belleği var. 4 GB eMMC standart kendi içerisinde depolaması var. SD kart takabiliyoruz. Ufak bir bilgisayar zaten. Al monitörün arkasına yapıştır. Televizyonun arkasına koy. Hani endüstriyel bir robot tasarlayacaksın. Al içine koy. Sonuçta ARM tabanlı, ARM için derlenmiş Linux'un bir sürü özel sürümü var. İçerisine koy, çalıştır.
Bu robota büyük gelir bence.
Yani bunu al, sana üstünde Ethernet kartı var, switch'e bağla, router yap.
Tabii router yap. Evet, öyle şeyler yapabilirsin. Yani
bu her şeyin Arduino'nun bence çok daha güçlüsü.
Abi, çok bu kutusu işte. Kasayı bir yere getirmişler.
Ticari çok daha fazla şey yapılabilecek hali.
Tabii donanım olarak bir de güçlü bir altyapıya sahip. İşletim sistemi tarafında iki seçenek sunmuşlar. Ya Ubuntu ya da Android 4.4.3 opsiyonlarınız var arkadaşlar. Bakıldığı zaman hani tasarım olarak ben çok beğenmedim kasanın tasarımını, yani dış şasinin tasarımını ama İsterseniz anakartını sökersiniz başka bir kutuya, belki de şeylersiniz. Yani. Öyle farklı imkanlar da olabilir. Ama Snapdragon 600 nerede abi diyenlere cevabımız bu olsun. 7/24 çalışmak üzere tasarlanmış minik bir bilgisayar arkadaşlar. Bir başka birimiz Bluetooth cephesinden Bluetooth 4.2 standardı artık tam anlamıyla şeklini, şemalini aldı. Herhalde muhtemelen 2015 model cihazlarda biz Bluetooth 4.2'yi görmeye başlarız. Aslında bakılırsa İlk etapta klasik şeylerden bahsedeceğiz. Yani Bluetooth 4.2 ne getiriyor? Daha geniş bir kapsam alanı, daha yüksek performans, daha hızlı dosya aktarımı ve daha düşük enerji tüketimi.
Kağıt üstteki bunları söyledim. Bir de şimdi şey yapmışlar, biraz daha farklılaştırıp cihazları Bluetooth üzerinden routerlara falan bağlanıp direkt olarak internete
ve Wi-Fi olmadan
çıkmasını, evet Wi-Fi bağlantısı olmadan internet çıkma özelliği gelmiş. Bu güzel olmuş. Çünkü biliyorsun hani Internet of Things dönemine giriyoruz hani. Nesnelerin interneti, her şey artık birbirleriyle konuşmaya başlayacak. Bunun üzerinden konuşacak işte. Daha basit kurulumu, daha kolay, daha efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Bluetooth'la ilgili benim en büyük sıkıntım yıllardır hani müzik dinlediğinde bandwidth yetmediği için sıkıştırarak müziği göndermesiyle kalitesi düşüyordu. Yani hiçbir zaman bir kayıpsız müzik dinleyemiyordum. Biraz da onları artık şey yaparlarsa belki bu 4.2'nin sağladığı yüksek band genişliğiyle bunlar sağlanabilir. O zaman artık Bluetooth kendi içerisinde neredeyse evrimleşmiş, olgunlaşmış
yani
bir sistem olacak.
Yani protokolü taşıyabildiği paket kapasitesini zaten 10 kat arttırmışlar. O sorun muhtemelen çözülmüştür. Evet. Ve taşınabilen veri transfer hızı 2,5 kat geliştirilmiş. Yani artık senin o üzüldüğün sorun kalkmış muhtemelen.
Bir de cihazlarda görebilirsek 2015 diyorlar.
Yeni nesil süper telefonlarda biz belki de yılın ikinci yarısı için konuşabiliriz.
810'larda falan ama onların dizaynları bitti büyük ihtimalle.
Gerçi bu modelini bilmiyorum. Tak çıkar yapabilirler mi orada bir şekilde?
Tak çıkar da içinde belki güncellerler.
Tabii ne seviyede bir optimizasyon yapıldığında donanım seviyesinde bilmediğimiz için kontrolcü acaba ne derece değiştirmek gerekiyor?
Onları da şey yapmak.
Onları da
belki farklı bir antene ihtiyacı vardır falan. Yani belli olmaz bunlar.
Neyse 2015 içerisinde biz bunu cihaz seviyesinde göreceğiz arkadaşlar. Bu. Son haberimiz de Motorola cephesinden. Motorola tarafında biliyorsunuz Nexus 6'yı Motorola tasarladı, geliştirdi ve piyasaya Motorola imzasıyla Google tarafından sunuldu. Nexus 6 bazılarına göre büyük geldi, bazılarına göre tam benim boyum geldi ama en nihayetinde şöyle bir şey var, çok güzel bir telefon. Hani yine Amerika'da yok satan telefonlar listesinin baş sıralarına yer alıyor. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Bunun dışında Motorola'nın Amerika pazarının özellikle Verizon isimli operatör için geliştirdiği Droid telefonlar var, çok popüler. Şimdi o telefonlara Nexus 6 kıvamında fabrik segmentine yer alan yeni bir seçenek geliyor 5.9 inç büyüklüğünde. Ve bu telefonun en dikkat çekici iki özelliğinden bahsetmem gerekirse
birincisi Snapdragon 810. İkincisi de 4 GB belleği.
YMD yanılat. PC gibi alet yapmışlar.
Aynen, artık PC'ye doğru bunu ufak ufak sokmaya başlamışlar. Hadi klavye mouse falan bağla. Al her şeyini kullan. Çok güçlü bir platform gerçekten. İşte ekranın boyutunu söyledim. QHD ekranda Adreno ile beraber artık oldu yani. QHD ile kurtardılar. 4000 mAh'lik pili var. Motorola zaten pil konusunda biliyorsun cömert davranıyor. Bu telefon da güzel, keyifli. 2 gün minimum kullanılır bence.
Donanımsa biz pek çok telefonu 3000-3500 mAh seviyesine görürüz. Adamlar yine orada da farklarını koyacaklar gibi. Tabii bunlar dedikodunun ibaret şu anda.
Evet. Bu kadar hani kesin bilgiler değişme imkanı da.
Zaten hani 2015'in high-end işlemcisi belli. Yapacaksan koyacağın işlemci belli.
Çok fazla şaşırmamak lazım. 2015'in ikinci, üçüncü çeyrek diyorlar. Düşündüğümüzde Snapdragon 810'un hacimli bulunabilir seviyesi işte Mart-Nisan olsa üretime geçip işte cihazların şey yapması ikinci çeyrek bana daha mantıklı geliyor.
Gerçi Motorola yaz dönemini seviyor. Moto X'i vesaire yine Temmuz-Ağustos döneminde lanse eden bir firmaydı ama fark etmez. Burada daha güzel olan bir durum söz konusu. Motorola belki bu modelle birlikte Droid markasını taşıyan telefonları yavaş yavaş uluslararası piyasalarda da sunabilecek gibi. Çünkü dediğimiz gibi Verizon'a özel cihazlardı bunlar. Yani Amerika pazarının dışında genel olarak çıkmayan cihazlardı ama önümüzdeki seneyle birlikte muhtemelen Lenovo'nun bu küresel telefon pazarının liderlik iddiasının bir sonucu olarak belki 2015'te Droid markasını Türkiye olmasa bile farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, Avrupa içerisinde göreceğiz gibi. Bu bence herhalde bu telefon için olabilecek en güzel gelişmelerden birisi olur.
Aynen öyle. Çünkü gerçekten çok güzel telefonları var. Hep Verizon Network içerisinde, ağ içerisinde sıkışıp kalıyor. Amerika'dakilerin bile çoğu kullanamıyor. O yüzden ya bu cihazların yayılması lazım. Çünkü aralarında gerçekten güzel şeyler var. İnsanlar tekrar Motorola markasını sevdirecek telefonların çoğu da burada.
Motorola ya bak Motorola dediğin anda bir güven veriyor değil mi?
Motorola hayrola.
Yani Motorola hayrola bir güven veriyor sana değil mi? Yani bir mühendislik taşıdığı hissiyatına kapılıyorsun direkt.
Ya bir kalite algısı hala özellikle Motorola cihaz kullanan insanlar arasında var. Yani onu da görmek istiyorsun.
Umarız Lenovo da bu algıyı düşürmez. Daha farklı bir şekilde üstüne koyarak hani ThinkPad ailesinde yaptığı gibi koya koya katma değerli bir şekilde geliştirmeyi başarır.
Gerçi ThinkPad için sen daha çok kullandın. Ben şimdi hani duyduğumu söylüyorum. IBM'den sonra hani kalitesi gitgide düştü diyorlar.
Ben o IBM döneminde hiç kullanmadım ThinkPad. Hani Lenovo aldıktan sonraki dönemini biliyorum. Hani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Oradaki sorun şu. Lenovo ThinkPad'i aldıktan sonra ne yaptı? Markayı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek adına farklı ürün segmentleri oluşuyor. İşte ThinkPad H diye uygun fiyatlı model var. Şimdi bunu IBM yapmamıştı. IBM deyip high-end modeller, en yüksek modeller vardı. Onunla kıyasladığınız zaman ister istemez kalite algısı düşmüş gibi görünüyor ama üreticinin de bir şekilde o markanın değerini koruyup konfigürasyonları düşürüp fiyatı daha uygun tutabileceği bir takım şeyler, hamleler yapması gerekiyor. Lenovo onu yaptı. O ThinkPad X serisi, ThinkPad'in Ultrabook versiyonları falan mükemmel cihazlar.
Karbonlar falan. İşte karbon, yani aynen. Özel cihazlar da vardı ailede yani.
Ama işte bu ThinkPad H'lere baktığınız
aile zaman... Aile büyüdüğü için insan mesela o zaman şöyle diyebiliriz ki hani adam belki de ucuz bir ThinkPad kullandı IBM'den sonra. O yüzden beğenmedi.
Yani şimdi orada olaya nasıl bakılır tam olarak emin değilim ama şimdi Fiat grubunda Ferrari ile Fiat Albea'yı alıp der hani Albea'ya bakıp ya Ferrari'nin kalitesi düştü dersen
Şey olur.
Hani olur. Orada firmaların farklı politikaları var. İster istemez belli kazanımlar elde edebilmek adına firmalar böyle ticari kararlar da verebiliyorlar diyerek yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen görüş, öneri ve eleştirilerinizi bizlerle paylaşın. Hiç eleştiri gelmiyor.
Evet,
bir Nokia M1 tarafında bayağı bir yüklü eleştiri gelmiş. Onu da herhalde kendimizi affettirdik diye düşünüyorum geçtiğimiz haftaki bölümde. Ya eleştirin arkadaşlar. Hani forum kuralları çerçevesinde. Hani çok kıvrak, zekice planlama eleştiriler. Keşke bizi de zorlasa değil mi?
Evet ya bekliyoruz. Düşüncelerinizi lütfen paylaşın bizle. Hani saygı çerçevesinde, eleştiri çerçevesinde olduğu sürece her şeyi açacağız. Kendimizi geliştirmeye de açacağız yani sakın yanlış anlamayın. Biz buraya çıktık, oturuyoruz, konuşuyoruz, atıp tutuyoruz ama.
Biz her şeyi bilmiyoruz arkadaşlar. Biz sonucunda aranızda iki şanslı kardeşiniz olarak bu sunum yapma imkanı bize denk düştü. Hani bizi izleyip beni böyle cebinden çıkarabilecek binlerce arkadaşımız, dostumuz var. Yani meraklılar var. Lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın diyerek şimdilik programımıza son noktayı koyuyoruz. Allah izin verirse haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.